Ayrım 13.
Sayfa 108. Hakk'ın yaptıklarını gör, bizim yaptıklarımızı da, her ikisini gör de bizim de yaptıklarımız işler bulunduğunu bil. Ortada halkın yaptığı işler yoksa ve insanlarda yapma gücü bulunmuyorsa ve her şeyi hak yapıyorsa, hiç kimseye bunu neye böyle yaptın deme. Allah'ın yaratışı, takdiri bizim işlerimizi meydana getiriyor. Bizim işlerimiz Hakk'ın yaratışının eserleri oluyor. Söz söyleyen kişi ya harfleri görür yahut manayı. Bir anda ikisini birden nasıl görebilir? İnsan konuşurken manayı düşünür, manayı kastederse harfleri göremez. Bir göz bile bir anda hem önünü hem ardını nasıl görebilsin? Şunu iyi bil ki sen önünü gördüğün zaman ardını görebilir misin? Ey oğul, Allah her şeyi muhittir, her şeyi kavrar. Bir işi yapması başka bir işi yapmasına engel olmaz. Şeytan, Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece o alçak kendi yaptığı işi gizledi, üstüne almadı. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi. Fakat o Hakk'ın hikmetinden ve işinden bizim gibi habersiz değildi. O suçu işlerken kendisine güç verenin hak olduğunu bildiği halde edebi sebebiyle suçu haşa Hakk'a yüklemedi. Kendi üstüne aldı da lütfa erişti. Tevbe ettikten sonra Allah Hazreti Adem'e dedi ki, senin işlediğin o suçu, uğradığın o mihnet ve kederleri ben takdir etmedim mi? Başına gelen o kaza benim takdirimle değil miydi? Ne diye özür dilediğin vakit onu gizledin? Hazreti Adem dedi ki, korktum, edebi bırakmadım. Cenab-ı Hak da, işte ben de onun için seni bağışladım, diye buyurdu. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren de badem helvası yer. Temiz şeyler kimler içindir? Temiz kişiler için. Sevgiliyi hoş tut. Hoşluk gör, incit, incin. Ey gönül! Cebr ile ihtiyarı birbirinden ayırt etmek için bir örnek ver de cebr nedir, ihtiyar nedir bilesin, anlayasın. Hastalıktan, yaşlılıktan ötürü titreyen bir el var. Bir de senin titrettiğin kendi elin var. Her iki hareketi de Allah yaratmıştır. Bunu böyle bil. Ama her iki titremeyi de birbiriyle kıyas etmeye imkan yoktur. Sen kendin isteyerek elini oynattığın, titrettiğin için pişman olabilirsin. Fakat eli titreyen bir yaşlının pişman olduğunu ne vakit gördün? Anlayışı kıt birisi de şu cebir ve ihtiyar meselesine yol bulsun, bu işi iyi anlasın diye söylediğimiz bu söz, bu bahis akli bir bahistir. Fakat bu hilekar akıl zaten akıl değildir ki. Akla dayanan, aklın anlayabileceği bahis, inci de olsa, mercan da olsa, cana ait bahis yine başkadır. Can bahsi başka bir makamın bahsidir. Can şarabının kıvamı ve çeşnisi de bambaşkadır. Onun akıl ve his dimağı anlayamaz. Akıl bahsini, duygu bahsini sen bir eser yahut sebep bil, can bahsi ise şaşılacak hem de pek şaşılacak bir bahistir. Ey aydınlanmak isteyen kişi! Can nuru parlayınca ne gereken kaldı ne de gerektiren, ne gideren kaldı ne de kalan. Çünkü gönül gözü açık olan birinin nuru parıl parıl parlarken onun kılavuza, sopaya benzeyen delile ihtiyacı kalmaz. Her nerede bulunursanız bulunun, Allah sizinle beraberdir. Ayetinin tefsiri. Hazreti Mevlana Mesnevi-i Şerif'in birçok yerlerinde bazı ayetlerden iktibaslar yaptığı gibi bazı ayetleri de şerh etmiştir. Bu başlık Hadid suresinin 4. ayetinde bulunmaktadır. Bilgisizlik, yani Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmemek, onun zindanıdır. Bu hali, bu ihsanı bilmek, hissetmek de onun bağı bahçesi, köşkü sarayıdır. Veliler indinde ilm, bilgi bugün bizim anladığımız gibi çeşitli dallarda, konularda bir şeyler bilmekten ziyade bize haktan haber veren, bizi hakka götüren ilim, ilim sayılmaktadır. Bu sebepledir ki Hazreti Yunus Emre, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne kişi hakkı bilmektir? Çün okudun, bilmezsin ha bir kuru ekmektir, diye buyurmuştur. Dolayısıyla Yunus da Mevlana gibi kendinde bulunanı bilmek için ilim peşinde koşmamızı haber vermektedir. Aslında bugün liselerde, üniversitelerde, bilhassa tıp fakültelerinde verilen bilgiler astronomi, biyoloji, fizik, kimya, anatomi okuyanları düşündürmekte, vicdanı ve insafı olanları haktan, hakikatten haberdar etmektedir. Ne yazık ki o bilgileri öğrenenlerin bir kısmının tabiat sözcüğü ile gözleri perdelendiği, kulakları sağırlaştığı için Allah'ın kudretini, sanatını, büyüklüğünü, yaratma gücünü görememektedirler. Uykuya varırsak onun aşkıyla kendimizden geçmişiz, onun mesti olmuşuzdur. Uyanık bulunursak onun yazdığı destanda bize verdiği rolü yaşarız. Eğer ağlarsak onun rızklarla, bereketlerle dolu bulutuyuz. Gülersek onun parlak şimşeği oluruz. Kızar, hiddete kapılır, savaşa girersek bu onun kahrının aksi, celalinin tecellisi olur. Barışır, özür dilersek bu da onun sevgisinin açığa çıkışıdır, görüntüsüdür. Bu karma karışık olan dünyada biz kim oluyoruz? Biz birer gölge, varlık, birer hiçten ibaretiz. Hiçbir harfle birleşmeyen, hiçbir nokta almayan elif gibiyiz. Bizden zuhur eden her hareket, her hal, onun esma ve ilahi sıfatlarının tecellisidir. Kendinden uzaklaşıp, kendinden, kendi nefsani benliğinden kurtulup da bir diriye, kendinde bulunan ölümsüze bağlanan kişi, ne mutlu bir kişidir. Yazıklar olsun o diriye ki, ölü ile oturmuş, manen ölmüş, hayatını kaybetmiştir. Hulus ile, canla, başla Kur'an-ı Kerim okur, ona sığınırsan, peygamberlerin ruhları ile aşinalık peyda edersin. Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz, saf vahdet denizinin balıklarıdır. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymazsan, Kur'an ahlakını yaşamaz isen, sana peygamberleri ve velileri görmenin ne faydası olur? Peygamberlerin Kur'an'da bulunan kıssalarını okur, Kur'an'ın emirlerini yaşarsan, can kuşuna, ten kafesi dar gelmeye başlar. Kafesteki kuş, zindandaki mahpusa benzer. Kurtulmayı istememesi onun bilgisizliğindendir. Kafeslerinden kurtulan ruhlar, peygamberlerdir. Onlar hak ve hakikate erdikleri için, insanlara yol göstermeye layık olmuşlardır. Onların sesleri, kafeslerin dışından gelir. Dinden duyulur. O ses, senin için kurtuluş yolu, ancak ten kafesinden kurtulma yoludur der. Biz bu daracık kafesten diri olan bir veliye bağlanarak dirildik de kurtulduk. O kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi de yoktur. Kendini hasta, zayıf, düşkün göstermeye bak ki seni değersiz bulup şöhret halkasının dışına atsınlar. Çünkü halk arasında şöhret sahibi olmak, İnsanı dünyaya öyle sağlamca bağlar ki, bu bağ demir zincirden de beterdir. Tacir ile papağanı. Ticaretle uğraşan bir adamın kafeste mahpus güzel bir papağanı vardı. Tacir Hindistan'a gitmek üzere yol hazırlığına başladı. Cömertliğinden ötürü köle ve cariyelerinin her birine, "Çabuk söyle, sana Hindistan'dan ne getireyim?" diye soruyordu. Onlardan her biri bir şey istedi. O iyi adam da hepsine istediklerini getireceğine dair söz verdi. Sıra papağana gelince, tacir ona da, "Sana Hindistan'dan ne getireyim?" diye sordu. Papağan, "Oradaki papağanları gör. Benim durumumu onlara anlat. De ki, sizi çok özleyen filan papağan, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bizde mahpus bulunmaktadır. Size selam söyledi. Sizden yardım diledi. Bir çare, bir kurtuluş yolu bulmanızı niyaz etti. Ve yine size seslenerek dedi ki, benim gurbet ellerde, özlemler içinde sizden ayrı düşmenin acıları ile çırpınıp durmam, can vermem doğru mudur? Ben burada demir kafes içinde mahpus olayım, her şeyden mahrum bir hayat yaşayayım da, siz bazen yeşil ormanlarda gezesiniz, bazen ağaç dallarına konasınız. Bu ilgisizlik size yakışır mı? Dostların vefası böyle mi olur? Ben hapiste çok sıkıntılı bir hayat yaşayayım, siz ise gül bahçelerinde gezip tozasınız. Ey mutlu kardeşlerimiz, ey hür bir hayat süren büyükler! O yeşilliklerde bir sabah şarabı içerken bu ağlayıp inleyen esir papağanı da hatırlayınız. Dostların dostu yad etmeleri dost için kutluluk ve mutluluktur. Hele yad Leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey dostlar, siz boyu posu düzgün, güzel eşlerinizle zevk ve safa içindesiniz, bense burada mahpus bir halde yüreğimden akan kanları içmedeyim. Bana yardım etmek istemezseniz bile, hiç olmazsa beni yad ederek birer kadeh şarap içiniz. İçerken de bu topraklara serilmiş düşkünü, zavallıyı yad edin de, içkinin bir yudumcuğunu da toprağa dökün. Bu ne şaşılacak şeydir? O ahd, o yemin nerede? O şeker gibi dudaklardan çıkan vaatler ne oldu? Dostluk ne çabuk unutuldu? Tacir papağanın selamını Hindistan'daki papağanlara götürmeyi kabul etti ve yola çıktı. Hindistan'ın ta öte ucuna varınca orada birkaç papağan gördü. Atını durdurarak onlara seslendi. Evindeki mahpus papağanın selamını onlara iletti. Onun gönderdiği haberleri, söylenmesini istediği sözleri söyledi. O papağanların içinden biri bu sözleri duyunca titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir söylediğine pişman oldu. Bir canlının ölümüne sebep oldum, günaha girdim dedi. Bu papağanın belki de bizim papağanla akrabalığı vardı. Belki de bunların ruhları birdi. Belki de bunlar iki ayrı bedende aynı ruhu taşıyorlardı. Bu işi neye yaptım, o haberi ne diye verdim? Zavallı kuşu bu haberle yaktım, yandırdım dedi. Tacir alışverişini tamamladı, muradına ermiş bir halde döndü memleketine geldi. Her kölesine Hindistan'dan armağan getirdi. Her cariyesine bir bağışta bulundu. Papağan, bu kulun armağanı nerede? Görüp söylediklerini bana anlat dedi. Tacir, bırak Allah aşkına dedi. Söylediğime ve söyleyeceğime hala pişmanım. Pişmanlıktan ellerimi, parmaklarımı ısırıyorum. Ben bilgisizliğimden, akılsızlığımdan böyle olumsuz bir haberi laf olsun diye götürdüm. Ne diye söyledim? Deyip duruyordu. Papağan, efendi dedi. Neden pişman oluyorsun? Bu öfkeye, bu kedere sebep nedir? Tacir dedi ki, senin sözlerini, şikayetlerini sana benzeyen papağanlara söyledim. İçlerinden bir papağan senin derdinden bir koku aldı. Şikayetlerinin sebebini anladı, üzüntüden ödü patladı, titredi, titredi, düştü ve öldü. Ben ne yaptım da söyledim diye pişman oldum ama, değil mi ki söyledim, son pişmanlık neye yarar, dedi. Tacirin papağanı da Hindistan'daki papağanın başından geçeni duyunca, o da titreyerek düştü, kaskatı kesildi. Tacir güzel papağanının düşüp öldüğünü görünce yerinden fırladı. Üzüntüden külahını başından çıkarıp yere vurdu. Papağanının bu perişan haline dayanamadı, yenini yakasını yırttı. Ey güzel papağan dedi, ey benim hoş sesli kuşum, sana ne oldu? Neden bu hale geldin? Vah benim güzel sesli kuşum, vah benim yoldaşım, sırdaşım. Vah benim güzel hoş sesli kuşum, neşem, canım, bağım, bahçem, çiçeğim. Eğer Süleyman aleyhümüsselamın böyle bir kuşu olsaydı, o hiç başka kuşlarla oyalanır mıydı? Ey dil, sen ölümlere sebep oldun, bana çok zarar verdin. Söyleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateşsin hem de harman. Bu ateşi bu harmana nice bir salacaksın. Ey dil, can da senden şikayetçidir. Çünkü can her ne dersen onu yapıyor ama yine de gizlice senin elinden feryat etmektedir. Ey dil, sen hem tükenmez bir hazinesin, hem de dermanı bulunmaz bir dertsin. Sen hem kuşları tuzağa düşüren hilesin, ıslıksın, hem de insana ayrılık zamanında eşsin, dostsun. Mevlana bu beyitlerde dil üzerinde duruyor. Dil güzel şeyler konuştuğu zaman iyidir, kötü şeyler konuştuğu zaman kötüdür. Atalarımız dil yılanı ininden, insanı dininden çıkarır demişlerdir. Bu beyitte sahte şeyhlerin güzel konuşmaları ile saf insanları kuşlar gibi ağladıklarına işaret ediyor. Hem de hicrandaki hak aşıklarına güzel ledünni sözlerin dost olduğunu haber veriyor. Tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde bu çeşit yüzlerce darmadağın sözler söylüyordu. Kah birbirini tutmaz sözler söylüyor, kah nazlanıyor, kah yalvarıyor, kah gerçek sevgiden, kah mecazi aşktan bahsediyordu. Bundan sonra tacir papağanı kafesten çıkartıp attı. Papağan da hemen uçup yüksek bir dala kondu. Güneş tan yerinden nasıl doğuverir ve yükselirse, ölmüş papağan da öylece uçtu ve yükseldi. Tacir kuşun bu haline şaşırdı kaldı. Hiçbir şeyden haberi yokken papağanın sırları beliriverdi. Başını yukarı kaldırdı da, ''Ey bülbül gibi güzel sesli olan papağan'' dedi. ''Anlat da biz de bu manevi halden nasibimizi alalım. Biz de ne olduğunu bilelim.'' ''O Hindistan'daki papağan orada ne yaptı? Sana ne öğretti de bize bir hile yaptın, canımızı yaktın.'' Papağan dedi ki, ''O kuş yaptığı işle, hareketle bana öğüt verdi. Söz söylemeyi, neşelenmeyi bırak demek istedi. Çünkü senin güzel sesin, söz söylemen seni kafese koymuştur. Kurtulmak için kendini ölü gibi göstermesinin sebebi budur. Ey halkın da, üstün insanların da çalgıcısı olan esir papağan, sen de benim gibi öl de esirlikten kurtul dedi. Ben de öyle yaptım, kurtuldum.'' Papağan tacire hoşa giden bir iki öğüt daha verdi. Sonra ''Allah'a ısmarladık, artık ayrılık zamanı geldi.'' dedi. ''Allah'a ısmarladık ey efendi, ben esirlikten kurtuldum. Asıl geldiğim yere vatanıma dönüyorum. Benim gibi yaparsan sen de kurtulursun, hürriyetine kavuşursun.'' Tacir de sevgili papağanına dedi ki, ''Haydi git, Allah'a emanet ol. Sen bana şimdi yeni bir yol gösterdin.'' Tacir kendi kendine, ''Bu bana iyi bir öğüttür. Ben papağanımın yolunu tutayım. Bu yol insanı hakikate götüren nurlu bir yoldur.'' dedi. ''Ben insanım, benim canım papağanın canından nasıl aşağı ve kabiliyetsiz olur? Can bunun gibi iyi bir iz izlemeli. İlahi akıl kuşlarının kanatlarının efsafı.'' İlahi akıl kuşları peygamberlerin, velilerin sembolüdür. Kanatlar aşkı, vecdi ifade eder. İnsan kendinden, kendi benliğinden ancak aşk kanadı ile uzaklaşabilir. Ancak aşk kanadı, vecd kanadı ile yukarılara çıkabilir. Can papağanının hikayesi de biraz evvel görülen tacirin papağanın hikayesine benzer. Fakat kuşların dilinden anlayacak, onların sırlarına mahrem olacak kişi nerede? Nerede o zayıf ve günahsız kuş ki onun gönlünde ordusu ile beraber Süleyman bulunsun? Gerçek Süleyman olan Cenab-ı Hak, derviş, zayıf bir mahluktur ama onun gönlü ilahi tecelliye mazhar olmuştur. O zayıf ve masum kuş, şükretmek içinde değil, şikayet etmek içinde değil, sadece aşkla feryada başlayınca, yedi kat göğe müthiş bir gürültü düşsün. Her an ona Allah'tan yüzlerce mektup, yüzlerce haberci gelsin. Onun bir ''Ya Rabbi'' demesine karşılık, Hak'tan 60 kere ''Lebbeyk, buyur kulum'' nidası ulaşsın. Hak yanında bunların hatası, başkalarının ibadetlerinden hayırlı olsun. Küfürlerine karşı bütün inançlar değersiz bir hale gelsin. Buradaki küfür, İslam'ın ve imanın reddettiği küfür değildir. Veliler, mevhum varlıklardan kurtulmuşlardır. Hakkın varlığında kaybolmuşlardır. Onlar, taklidi imandan kurtulmuşlar, gerçek varlığı bulmuşlardır. Şekle bağlanıp kalan, farkında olmadan şirke düştüğü halde tevhid yolunda olan Sofi, puta tapana bile kafir dememektedir. Her anda ona özel bir miraç olsun. Başındaki velilik tacının üstüne yüzlerce taç konsun. Her ne kadar onun maddi varlığı, cismi yeryüzünde ise de, ruhu mekansızlık aleminde hem de hak yolcularının vehimlerine bile gelmeyen bir mekansızlık aleminde uçsun. Orası senin anlayacağın bir mekansızlık alemi değildir ki, sana her an oradan bir hayal doğsun. Cennetteki dört tırmak, nasıl cennetin emrinde, cennetin hükmünde ise, mekan alemi de, mekansızlık alemi de o mekandan münezzeh olanın emrindedir. Bu zor bahsin açıklanmasını kısa kes, başka konuya dön. Allah her şeyin doğrusunu daha iyi bilir. Ben Allah'ın lütfuna da, kahrına da aşıkım. Bu kulun ayrılığı, ayrılığa düşmesi, onun günahından, onun kötü kul oluşundan ise, kötüye karşı kötülük edersen aramızda ne fark kalır? Hakk'ın sevgilisi olan veliler, Hakk'a yakın oldukları için, onlar Cenab-ı Hakk'a böyle münacaatta bulunabilirler. Bizler için böyle hitap cüret olur, günah olur. Cenab-ı Hakk'ın kötülüğe karşı kötülük yapması, haşa, onun şanına yaraşır mı? Günahları bağışlamak, af etmek onun sıfatı değil midir? Aslında bize kötülük gibi gelen şeyin ötesinde ne lütuflar gizlidir. Bu sebeple arifler Hak'tan gelen belaları bir kötülük değil de bir lütuf ve ihsan olarak kabul etmişlerdir. Nitekim Hazreti Mevlana da bu beyitten sonra gelen beyitlerde sevgiliden gelen acılıkların ne kadar tatlı olduğunu ifade buyurmaktadır. Nitekim Divan-ı Kebir'in 1. cildinin 128 numaralı gazeli şu mealde bir beyitle başlar. Ey dertli zamanında canımızın rahatı, ey yoksulluk acılığında ruhumuzun hazinesi olan sevgili. Fakat kızar da savaşır, kuluna cefada bulunursan, yaptığın cefa, verdiğin acılıklar, elemler, kederler, bana çalgı seslerinden, cenk sesinden daha fazla zevk verir. Ey cefası devletten, dünya malından daha güzel, intikamı candan daha hoş olan Allah'ım! Ateşin bu kadar zevkli olunca, kim bilir nurun nasıl olur? Rabbim! Matemin bu derece neşveli olursa, düğünün derneğin nasıl olur? Cevrinde bu tatlılıklar varken, lütfunun künhüne kim dalabilir? Sevgilinin cevrinden, cefasından inliyorum, sızlanıyorum. Fakat bu inleyişime, bu gözyaşıma acır da cevrini azaltır diye de korkuyorum.